Ayrım 3. Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi'nin Meşrutiyet, Büyük Harp ve Mütareke Günlükleri 1909-1922. Hazırlayan Ali Suat Ürgüplü. Sayfa 33. Üniversiteler. Harp esnasında Kudüs'te Selahaddin-i Eyyubi Külliyesi tesisi için tedbirler alınmış ve daha sonra İstanbul Üniversitesi Rektörü olacak olan Profesör Cemil Bilsel ile Nail Reşit Bey, üniversite işleri ve ders programı tanzimi ile görevlendirilmişlerdir. Medine'de de bir Ali İslam Darülfünunu tesisi için tedbirler alınmıştır. Medreseler. Mustafa Hayri Efendi'nin bu alandaki başlıca hizmetleri, 1919 yılında Medresetül İrşad adı altında İmam Hatip Medreseleri ile birleştirilen Medresetül Vaizi'nin ehil kadı yetiştirmek üzere Medresetül Kudat'ın İstanbul Fatih'teki Sultan Abdülhamid-i Evvel Medresesi ile Fethiye Medresesi'nin ve Hattat yetiştirmek üzere Medresetül Hattati'nin kurulmasıdır. Darüşşafaka. Mustafa Hayri Efendi harp esnasında bütün güçlüklere rağmen Darüşşafaka'nın gereği gibi hizmet görmesinin esbabını temin etmeye muvaffak olmuştur. Mektepler. Mustafa Hayri Efendi'nin nezareti döneminde bazıları yıkılan eski mekteplerin yerini almak üzere, bazıları da yeni tesisler olmak üzere pek çok mektep inşa edilmiştir. Bunların arasında Bostancı, Göztepe ve Ayazma İptidai Mektepleri, Üsküdar'daki Ayazma Mektebi ve Valide Mektebi olarak da bilinen Pertevniyal Valide Sultan Lisesi bilhassa zikre değer. Talebe Yurdu 5. Vakıfhan. Talebe Yurdu bir bodrum, bir zemin ve 3 fevkani kattan mürekkep olup, bir konferans salonu, bir kütüphane, bir hamam, 100 talebe istiyabına kâfi oda, bir idarehane vesair teferruatı haizdir. Şehzade başındaki arsaya inşa edilmiş, inşaatı harp esnasında kesintiye uğramış olan bu tesis, daha sonra Yüksek Muallim Mektebi ve Vefa Lisesi'nin binası olarak kullanılmıştır. Evkaf-ı İslamiye Müzesi. Eski ve nadir İslam sanat eserlerini yok olmaktan kurtarmak ve halkın nazarına sunmak üzere Süleymaniye Camii'nin ilmi esaslara göre tadil edilen imaretinde bir Evkaf-ı İslamiye Müzesi kurulmuş ve 27 Nisan 1914 tarihinde törenle açılmıştır. Mustafa Hayri Efendi tarafından memur edilen fahri bir idare heyeti, vakıf binalarından sanat eserleri toplamakla görevlendirilmiştir. Müze 1983'te Sultanahmet'teki şimdiki yerine taşınıncaya dek aynı yerde hizmet vermiştir. Adı Cumhuriyet döneminde Türk İslam Eserleri Müzesi olmuştur. Vakıf Bilim Kurumları. Evkaf-ı Hümayun Nezareti ile Marif Nezareti arasında Evkaf Nezareti idaresinde bulunan çok sayıdaki harap mektebin durumlarının düzeltilmesi amacıyla akt olunan bir mukavele ile binaları nispeten müsait olan 8 mektebin idaresi geçici olarak Marif Nezaretine ve 242 mekteple Bayezid Kütüphanesi dışındaki kütüphanelerin idaresi tamamen Evkaf Nezaretine bırakılmıştır. Bu mektepler daha sonra hem binaları ve hem de öğretim üyelerinin kalitesi bakımından çağın gereklerini karşılayacak duruma getirilmiştir. Tadilata alınan mektepler geçici olarak bahçeli villalara taşınmıştır. Kütüphaneler. Mustafa Hayri Efendi'nin nezareti esnasında İstanbul'da 400 bin, 500 bin cilt kapasiteli bir kütüphane kurulmasına karar verilmiştir. Yeni kütüphanenin kurulmasına kadar ihtiyacı geçici olarak karşılamak üzere bazı kütüphaneler tamirat ve yenileme yoluyla ihtisas kütüphanelerine dönüştürülmüştür. Bu meyanda Ragıp Paşa Kütüphanesi Edebi Bilimlere, Nuru Osmaniye Kütüphanesi Tarih Bilimlerine, Köprülü Mehmet Paşa Kütüphanesi Matematik, Tabii Bilimler ve Diğer Bilimlere, Hekimoğlu Ali Paşa, Molla Murat ve Fatih Kütüphaneleri de çeşitli dini bilimlere tahsis edilmiştir. Sultan Selim Camii civarındaki Hamidiye Kütüphanesi yerine yeniden inşa edilen iki katlı büyük kütüphanenin bir bölümüne dini bilimlere dair mezkür kitaplar, diğer bir bölümüne de meşhur Rus şarkiyatçısı Nikolay Fyodorovich Katanov'un Türk ve Şark halklarının tarih ve kültürüne dair çeşitli Avrupa dillerinde yazılmış binden fazla ciltten oluşan kütüphanesi konmuştur. Bu koleksiyon bugün Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesi'nin temelini oluşturmaktadır. Meşhur alim Ali Emiri Efendi'nin son derece kıymetli meşhur koleksiyonundan 13 bin cilt Fatih'teki bu iş için tahsis, tamir ve teçhiz edilen Feyzullah Efendi Kütüphanesi'ne, bugünkü Millet Kütüphanesi, konmuştur. Bunların arasında Kaşgarlı Mahmud'un meşhur Divan-ı Lugat-ı Türk'ü de vardır. Millet Kütüphanesi dışındaki tüm yazmalar, 20. yüzyıl sonu itibariyle Süleymaniye Kütüphanesi bünyesinde toplanmıştır. Diğer kütüphaneler güncel koleksiyonlarla hizmet vermeye devam etmektedir. 3-4-2-4 Ticari Tesisler, Vakıfhanlar. Mustafa Hayri Efendi vakıflara gelir sağlamak amacıyla bir dizi ticari tesis de kurmuştur. Bunların başlıcaları şunlardır. 1-1. Vakıfhan Vani Efendi Medresesi civarında Orosti Bek Cumhuriyet döneminde Sümer Bank ile Zeynep Sultan Camii karşısında yeniden inşa edilmiştir. Zamanında pek çok dükkana ev sahipliği yapan bu 40 odalı han, bugün bir yapı ve kredi bankası şubesi olarak hizmet görmektedir. 2. Vakıfhan Sultan Hamamı'nda Harap Çeşme ve Hazne Mahalli bitişiğinde vakıf arsa üzerine inşa edilmiştir. Bodrumlu çok sayıda mağazası ve 24 odası vardır. 3. Vakıfhan Beyoğlu'nda Ağa Camii'nde tamamen yıkılmış olan Kuloğlu Camii Şerifi'ne bedel Bostancı'da yeniden bir cami inşa olunarak yerine 3. Vakıfhan yapılmıştır. Altında iki mağazayı ve üstünde çamaşırlık, mutfak, banyo gibi her türlü müştemilatı ve büyük küçük apartmanı havidir. 4. Vakıfhan 19 Nisan 1911 tarihli kanunla ilga olunup yerlerine vakıf için gelir getirecek akarat tesis edilebilecek olan imarethanelerden Hamidiye İmareti Mahalline 4. Vakıfhan inşa edilmiştir. Alt katta bir geçitle çok sayıda mağazası ve fevkani 175 odayı ihtiva etmektedir. Bu bina uzun bir onarımın ardından 2006 yılından bu yana Legacy Ottoman Hotel adı altında otel olarak kullanılmaktadır. 3-4-2-5 Dini Tesisler Mustafa Hayri Efendi'nin memuriyeti devrinde bazı dini tesisler inşa ve tamir edilmiştir. Bunların arasında bilhassa Bostancı Camii, Bakırköy Camii, Kamer Hatun Camii, Bebek Camii ve Mahmut Şevket Paşa Türbesi zikre değer. 3-4-2-6 Tamirat Mustafa Hayri Efendi'nin memuriyeti devrinde imparatorluğun merkezinde tarihi ve mimari değeri olan vakıf binalarında evvelce tamirat adı altında yapılan hataların düzeltilmesi için çalışılmış ve bu eserler yeniden tarihi ve mimari önemlerine uygun şekilde tamir edilmiştir. Bu eserlerin başlıcaları İstanbul'da Yeni Cami, Sultanahmet, Kılıç Ali Paşa ve Şehit Mehmet Paşa camileri, Edirne'de Sultan Selim ve Sultan Beyazıt camileri ile Konya'da Sultan Selim Camii, Hazreti Mevlana dergahı ve Ali medreseleridir. 3-4-2-7 Fenli İşler. Mustafa Hayri Efendi'nin memuriyeti esnasında bir dizi fenli iş gerçekleştirilmiştir. Bunların büyük bir kısmı Cumhuriyet devrine de intikal etmiş olup başlıcaları şunlardır. Fatih Camii'nin elektrikle aydınlatılması. Fatih Camii'nin içi ve minaresi ilk defa olmak üzere elektrikle aydınlatılmıştır. Camiin mimarisi ile tezyinatına halel getirilmemesi için elektrik akımı kablolarla kandillerin içerisine konmuş ampullere iletilmiştir. Tesis ve teçhiz masrafları 873 liradır. Elektrikli tramvay. Üsküdar Kısıklı Alemdağ elektrikli tramvay hattının Üsküdar Kısıklı kısmının toprak tesviyesiyle ray döşenmesi, yolların kısmen muntazam taşla, kısmen şose olarak inşası sona ermiştir. Masrafı 35 bin liradır. Tramvayın işletmesine ait makinelerin konması için de 7500 lira sarfıyla Üsküdar'da Selamsız'daki vakıf arsaya bir fabrika dairesi inşa olunmuştur. Elektrik makineleriyle teller, direkler, arabalar vesaire teferruat 46.500 liraya Almanya'daki Bergmann Elektrik Şirketi'ne ve arabaların muhafaza ve tamirine ait demir arabalık binasının demir aksamı 5.575 ve kagir aksamı da 5.500 liraya ihale edilmiştir. Üsküdar'ın bir kısmının ve Suadiye semtinin inşası, bu tramvay hattının inşası sayesinde mümkün olmuştur. Tramvay hattının açılışından sonra, yolcuların Galata Köprüsü'nden Kısıklı'ya kadar nakli, şirketi hayriye vapurlarıyla tramvay hattının hizmetlerinin birleştirilerek, tek biletle ehven fiyata yolcuların gidip gelmesinin sağlanmasıyla mümkün kılınmıştır. Hicaz Demiryolu. Hayri Efendi harp esnasında o zamanki nedrete rağmen demiryolu için gerekli malzemeyi getirtmek ve ehil adamları iş başına getirmek suretiyle Hicaz Demiryolu'nun da gereği gibi idaresiyle aksaksız işleyişini temin etmiştir. Vakıf Koru ve Zeytinliklerin İdaresi. Alemdağ vakıf ormanlarıyla sair vakıf orman ve zeytinlikler genişletilerek ekilmiştir. Su işleri, Evkaf Nezaretinin idaresi altındaki pek çok harap köprü, bent ve çeşme, Mustafa Hayri Efendi'nin memuriyeti devrinde tamir edilmiştir. Alemdağ menba suları, Taşdelen ve Defneli, eldeki kayıtlara göre Taşdelen ve Defneli menba suları, Hicri 990, miladi 1582-1583 yılında Sultan 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından vakfedilmiştir. Taşdelen suyunun vasıfları, Terkos ve Çırçır surlarının vasıflarından yüksek olsa da, bu kaynağın Üsküdar'a birkaç saat mesafede sapa ve uzak bir yerde bulunmasından dolayı halk tarafından yeterince kullanılamıyordu. Mustafa Hayri Efendi'nin Üsküdar Kısıklı tramvay hattını inşa ettirmekteki amaçlarından biri, şehirden Alemdağ'ındaki bu su kaynağına ulaşımı kolaylaştırmaktı. Fenni Heyet. Merkezde mimari, elektrik, su işleri, mühendislik vesaire fenlerin uzmanlarından oluşan bir fenni heyet, ve taşrada da vakıfların tamiratı için fenli heyetler kurulmuştur. 3-4-3 Şeyhülislamlık'taki hizmetleri. Mustafa Hayri Efendi 16 Mart 1914'te Osmanlı İmparatorluğu'nun 124. Şeyhülislam'ı tayin edilmiş ve bu görevi 6 Mayıs 1916'ya kadar sürdürmüştür. Bildiğimiz kadarıyla ne zamanın resmi kaynaklarında, ne o devrin mühim zevatının hatıratında, ne de devrin tarihini ele alan yayınlarda, bu tayin ve iki sene sonraki istifa hadisesinin arka planı hakkında kayda değer bir malumat veya tahlil bulunmaktadır. Dolayısıyla Mustafa Hayri Efendi'nin evrakı arasında ortaya çıkan 14 Ağustos 1914 tarihli bir mektupla istifasının sebeplerinin nakl ve izah edildiği, aşağıda çeşitli yerlerde atıfta bulunulan 6 Mayıs 1916 tarihli günlük kaydı karanlıkta kalmış bu hadiselere bir nebze olsa da ışık tutmaktadır. Dipnot: Musa Kazım Efendi'nin bir jurnalinden bahseden bu mektup, bu kitapla birlikte verilen DVD'de yer almaktadır. Mustafa Hayri Efendi'nin bu memuriyetteki en meşhur hizmeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Cihan Harbi'ne Almanya ve Avusturya'nın yanında girmesine dinen cevaz veren Cihad-ı Ekber fetvasıdır. En az bunun kadar mühim olan diğer hizmetleri, günün gereklerini karşılayabilmek üzere Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerin de fetvalarının toplatılması ile aile hukuku ve bilhassa kadının boşanma hakkının genişletilmesi alanlarındadır. 3.4.3.1 Cihad-ı Ekber Fetvası. 11 Kasım 1914 tarihinde kabine Cihan Harbi'ne girme kararı almış, İdareyi ellerinde bulunduranların harbe girme eğiliminde bulunması, bazı nazırları istifaya sevk etse de, Hayri Efendi diğer bazı nazırlarla birlikte vazifesine devam etmiştir. Dipnot: Mehmet İpşirli, Hayri Efendi, Ürgüplü, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi Cilt 1, Sayfa 560-561, İpşirli, Hayri Efendi Mustafa, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Cilt 17, Sayfa 62-64'te Hayri Efendi'nin harbe girmekte ısrar ettiğini yazmaktadır. Bu tespit Hayri Efendi'nin elimizde bulunup bu çalışmada ele alınan evrakından teyit edilemediği ve bu malzemeden de harp taraftarı olabilecek bir Hayri Efendi tasviri çıkmadığı için yazara müracaat ettik. Kendisinin bu tespite kaynak olarak verdiği eserin Beyza Hızel, Hayri Efendi, Şeyhülislam, Hayatı ve İcraatı 1949, Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi 73 sayfa, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, No. 1764, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Seminer Kütüphanesi, No. 514, 16-17. Sayfasında Hayri Efendi'nin harbe dair tavrı ele alınmıştır. Burada Hayri Efendi'nin sulhperver olmakla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Cihan Harbi'ne girmesi lüzumunu kabul ederek hem kabinede bu fikri tutmuş hem de Cihad-ı Ekber fetvalarını vermiş olduğu ifade edilmekle beraber bu tespitin kaynağı verilmemiştir. Hızel, şifahi kaynakları arasında Mustafa Hayri Efendi'nin oğulları Suat Hayri ve Münip Hayri Ürgüplü, Mustafa Hayri Efendi'nin hususi katibi Ahmet Nuri Ebu Suudoğlu, kendisiyle beraber de çalışmış olan son devrin büyük tarihçisi İbnül Emin Mahmud Kemal İnalı da zikrettiğinden, bu bilginin onlarla yapılan konuşmalardan alınmış olması ihtimal dahilinde olmakla beraber kesin değildir. Tezin bunu takip eden satırlarında Mustafa Hayri Efendi'nin harp kabinesine dahil olduğunu tespit eden ve diğer kaynaklarda da rastlanan kayıtlarla örtüşen ifadeler olmakla beraber harbe girmekte ısrar ettiğine dair bir kayda rastlamadığımız için bu ifadeye ihtiyatla yaklaşmayı tercih ediyoruz. Bunun akabinde 14 Kasım 1914 tarihinde 5 parçadan oluşan Cihad-ı Ekber fetvasıyla Sultan 5. Mehmet Reşat'ın harbe girişin sebeplerini izah eden 22 Kasım 1914 tarihli beyannamesi ilan edilmiştir. Günlüklerde bu konuya dair en ufak bir kayıt olmamakla birlikte Mustafa Hayri Efendi'nin daveti üzerine beyanname metnini müzakere etmek üzere bir araya gelen ulema mensuplarının toplantısı etraflıca tasvir edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu hazırlayan olaylar zincirinin bir halkası olan bu toplantıda, Osmanlı tarihinde ilk defa olmak üzere, üç Şeyhülislam'ın hazır bulunması tarihin bir cilvesidir. Bu tasvirde kafire, Almanya ve Avusturya'ya yardımın caiz olup olamayacağı hususunda kısa bir münakaşa dışında siyasi bakımdan önem taşıyan herhangi bir beyan ve ifade yoktur. Dipnot, metin 21 Kasım 1914 tarihli kayıt. 16 Kasım 1914'te Alman Berliner Tageblatt gazetesinde Mustafa Hayri Efendi ile yapılan bir mülakata yer verilmiştir. Bu mülakatta Mustafa Hayri Efendi, hilafetin cihat bayrağını bugünkü gibi açtığının hiç vaki olmadığını ve Haçlı seferleri esnasındaki gazaların dahi bu mukaddes vazifenin büyüklüğüyle karşılaştırılamayacağını, İslam düşmanlarının ki bununla esas itibariyle İngiltere, Fransa ve Rusya kastedilmektedir, Osmanlı İmparatorluğunu cihada zorladığını, her Müslüman kadın ve erkeğin vazifesini bildiğini, düşmanın bedeninde, mesela Afrika'daki kolonilerle İran'da, mikroplar gibi kanını iliğini emip kurutacaklarını ve bu harbi, 300 milyon Müslümanın dostuyum sözü, İslam aleminde meşhur olan Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'in ve Avusturya Macaristan'ın ordularıyla beraberce yürütmekten memnun olduklarını ifade etmiştir. Dipnot, bu mülakatın Almanca metni ve Türkçe tercümesi bu kitapla birlikte verilen DVD'de yer almaktadır. Bu mülakat Osmanlı İmparatorluğu'nun ve aynı zamanda Almanya ile Avusturya Macaristan'ın Cihad-ı Ekber fetvası vasıtasıyla müttefik devletlerin idaresi altındaki Müslümanları isyana teşvik etme beklentisini açığa vurmaktadır. Bu meyanda cihat fetvası fikrinin aslen Almanlara ait olduğu yolunda harp esnasında müttefik devletler hizmetinde çalışan bazı müsteşriklerin ortaya attığı iddiaların belgelenmediğini ve Mustafa Hayri Efendi'nin günlüklerinde de bu yolda yorumlanabilecek herhangi bir kayıt bulunmadığını belirtmek yerinde olacaktır. Dipnot, mesela Hollandalı müsteşrik Hurk Grönje'nin 1915 yılında yayımlanan The Holy War Made in Germany başlıklı makalesinde ortaya attığı iddialar. İslam kültüründe cihadın ta Hazreti Muhammed'e kadar giden bir geçmişinin olması, sabık Hakan Sultan Abdülhamid'in imparatorluğun parçalanması tehlikesine karşı İslam'ı diplomatik bir tehdit aracı olarak kullanmış olması ve zamanın şartlarının da böyle bir cihat ilanını gerektirmesi, Osmanlıları Almanların teşviki olmadan da böyle bir harekete sevk edecek ortamı hazırlamıştı. 3.4.3.2 Diğer hizmetleri. İslam dininin özüne sadık kalarak çağın ihtiyaçlarına cevap verecek çözümler bulunması yolundaki pek çok teşebbüs de Mustafa Hayri Efendi'nin Şeyhülislamlığı esnasında hayata geçirilmiştir. Bunların arasında iki tanesi bilhassa zikre değer olup aşağıda ele alınmıştır. İslam mezheplerinin fetvalarının toplanması. Mustafa Hayri Efendi'nin Şeyhülislamlığı döneminde 23 Temmuz 1914'te çıkarılan Heyet-i İtfaiye Nizamnamesi ile Meşihat'ta meselelerin yazılması, telifi mesail ve meselelerin araştırılması, taharri-i mesail adı altında iki daire kurulmuştur. Dipnot, İpşirli'nin yukarıda adı geçen makalelerinde verilen 24 Temmuz 1913 tarihi yanlıştır, tapaş hatası olacak, doğrusu 23 Temmuz 1914'tür. Bunlardan birincisi Şeyhülislam tarafından tayin edilen konularda dört mezhebin fıkıh kitaplarındaki bilgileri toplayarak yazılı ve basılı fıkıh kitaplarından büyük bir fetva mecmuası tertip etmek ve bu arada Hanefi mezhebine müftabih hakkında fetva verilmiş olmayan bir görüşü veya diğer üç mezhep imamına ait bir içtihadı günün ihtiyaçlarını karşılaması bakımından uygun görmesi halinde konuyla ilgili gerekçeli bir mazbata hazırlamakla görevlendirilmiştir. Düstur 2. tertip cilt 6 sayfa 948-950 Ceride-i İlmiye sayfa 4 1332 sayfa 155-157 Ceride-i İlmiye sayfa 4 1332 sayfa 155-157 Dipnot Bu metin kitabın sonundaki belgeler bölümünde yer almaktadır. Mehmet İpşirli, Hayri Efendi, Mustafa, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 17, sayfa 62-64. Bu nizamnamede yer alan hükümler başlangıçtan beri sıkı bir şekilde Hanefi mezhebindeki müftabih görüşleri esas alan Osmanlı Devleti'nin zamanın ihtiyaçlarını dikkate alarak diğer görüş ve mezheplerden faydalanma kapısını açması bakımından mühimdir. Aile hukuku. Fetvahanenin bu tür faaliyetlerinden olarak başta nafakat, nikah ve talak gibi konular olmak üzere bütün hukuki meselelerdeki müftabih görüşlerin El-Ahkâm-üş-Şeriye, Fiil-Ahvâl-iş-Şahsiye adlı bir eserde toplanıp tercüme ve telif edilmesine karar verilmiş ve bu eserin birinci cildi olarak Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından tertip edilen Kitab-ün Nafakat İstanbul 1333-1914-1915 adlı eser yayımlanmışsa da muhtemelen zamanın şartlarından dolayı bunun devamı gelmemiştir. Yine yukarıdaki nizamnamenin yaklaşım biçiminden hareketli olsa gerek, kadınların bazı hallerde mahkemeye müracaatla boşanma talebi, Osmanlı Devleti'nde Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un görüşleri doğrultusunda çok sınırlı bir şekilde ve yalnızca kocada cinsi bir rahatsızlık bulunması durumunda kabul edilirken, Şeyhülislam Hayri Efendi'nin meşihatı devrinde, fetvahanede dönemin içtimai ve iktisadi şartları da dikkate alınarak ve diğer mezheplerden de istifade edilerek, kocanın gaipliği ve hastalığı sebebiyle kadına boşanma hakkı veren iki fetva hazırlanmış, bu fetvalar Hayri Efendi'nin re'sen arzıyla irade-i seniyeye iktiran ederek kanunlaştırılmıştır. Birinci iradenin tarihi 29 Rebiülahir 1334, 5 Mart 1916. Bakınız Ceride-i İlmiye sayı 20, 1334, sayfa 353-356. Dipnot, bu metin kitabın sonundaki belgeler bölümünde yer almaktadır. İkinci iradenin tarihi 18 Cemazi-ül-Evvel 1334'tür. 23 Mart 1916. Bakınız AGE sayı 24 1334 sayfa 552-554. Dipnot. Bu metin kitabın sonundaki belgeler bölümünde yer almaktadır. Bu irade-i seniyeler 8 Muharrem 1336, 24 Ekim 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnamesi'nin 122 ve 126. maddelerine esas teşkil ettiği için Hayri Efendi'nin geniş görüşlülüğü Osmanlı hukuk tarihi bakımından mühim bir gelişmeye sebep olmuştur. Ancak Hayri Efendi'nin bu konularda padişaha re'sen arz ile irade alması Hükümetteki bazı kimseler tarafından teşri meclislerinin görev alanlarına bir tecavüz olarak değerlendirilmiş ve gerek hükümet gerekse İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde itirazlara yol açmıştır. Ebu Lula Mardin'in de işaret ettiği gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çeşitli engellemelerine karşı Hayri Efendi'nin tercih ettiği bu re'sen irade-i seniye istisali onlarla arasındaki problemlerin artmasına tesir etmiş olmalıdır. Dipnot: Mehmet İpşirli, Hayri Efendi Mustafa, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt 17, sayfa 62-64. 3-4-4. Ahmet İzzet Paşa kabinesinde adliye nazırlığı. Mustafa Hayri Efendi 1918 Ekim'inde Ahmet İzzet Paşa kabinesinde adliye nazırlığına tayin olunur. Ancak bunun üzerinden daha bir ay geçmeden bu kabine istifa ederek 6 Kasım 1918 yerini Ahmet Tevfik Paşa kabinesine, bu kabinede 3 Mart 1919 tarihinde yerini damat Ferit Paşa kabinesine bırakır. Bu kabinenin ömrü topu topu 25 gün olduğundan nezaretin faaliyetlerinde kayda değer bir şey yoktur. Daha doğrusu günlüklerde öyle ele alınmışlardır. Bu döneme ait yegane kayıt kabinenin istifasını tasvir etmektedir. Dipnot: Metin 8 Kasım 1918 tarihli kayıt. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.